Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun
bir şey. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş günündeyiz ve saatlerimiz 15.55'i gösterene dek canlı yayında Hayatın Seslerinde bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizin de bizimle birlikte olmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak Ardahan'a bağlanacağız. KOD'la Üret Ardahan projesi kapsamında Merkez 23 Şubat İlkokulu'nda oluşturulan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören ve ilk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'ndan birincilikle dönen Ardahanlı öğrencilerimizin örnek teşkil eden gayretleri üzerine Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ile telefonda görüşeceğiz. Hemen sonrasında Almanya'ya bağlanacağız. Buket Barlas Vehter telefon konuğumuz olacak ve Almanya'da atık miktarının azaltılması ve aynı zamanda atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla yapılan farklı çalışmalar üzerine değerlendirmeleri alacağız. Sonrasındaysa Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç bizimle birlikte olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen Mutlu Aile seminerleri üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Önce müzik arası, hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Kaşın kemana benzer, güzel gözlü mensure. Bakışın canlar üzer, güzel gözlü mensure. Kaşın kemana benzer, güzel gözlü mensure. Bakışın canlar üzer, güzel gözlü mensure. Gözlerini gören aşık, aklını başından eyle. Mecnun'da çöller gezer, ay güzel kız mensure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mensure. İş ve satıp can alıpsan, ay güzel kızı mensure. Benevşeden, gonca gülden, çok güzeldi cemalım. Hansı gülden ders alıpsan, ay güzel kızı mensure. Sen gülende gül açar, güzel gözlü mensure. Gün şafağın çöle saçar, güzel gözlü mensure. Sen gülende gül açar, güzel gözlü mensure. Gül şafağın çöle saçar, güzel gözlü mensure. Eşka gelip nam edersen bu şeyde bülbüllere. Tarçalar eşk ile uçur, ay güzel kızı mensure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mensure. İş ve satıp can alıpsan, ay güzel kızı mensure. Ben övşeden, gonca gülden, çok güzeldi cemalım. Hansı gülden ders alıpsan, ay güzel kızı mensure. Güzeldir kara gözün, güzel gözlü mensure. Can ağlar şirin sözün, güzel gözlü mensure. Güzeldir kara gözün, güzel gözlü mensure. Can ağlar şirin sözün, güzel gözlü mensure. Aşığınam güzel melek, budur sözüm değirem. Bil ki dedim sözün dözün, ay güzel kız mensure. Ay kimin ışık salıpsan, güzel gözlü mensure. eşme satıp canan sana güzel kızım Mensure. Ben Övşe'den Gonca gülden çok güzeldi cemalı. Hansı gülden ders alıp sana güzel kızım Mensure. Ay güzel kızım Mensure. Ay güzel kızım Mensure.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Çerkezoğlu hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, saygı bizden. Maşallah Ardahanlı öğrenci kardeşlerimiz çok önemli bir başarıya imza atmışlar. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz, hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bir proje hazırlamışlar, projenin detayını sizden alalım.
Projemiz robotik kodlama atölyesi olarak önce açıldı. Robotik kodlamayla ilgili ilimizde bir farkındalık oluşmaya çalıştık. Ve bu projemizin içine Robotan ismini verdiğimiz bir robotla süreç başladı. 2018'in Mart ayında. Yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde öğrencilerimizin çalışmaları, gayretleriyle iyi bir yol kat edildi. 60 tane öğrencimiz projenin içerisine dahil edilmişti. 15'er gruplarla. İstanbul'da yapılan yarışmada öğrencilerimiz Türkiye birincisi oldular. 46 tane okul katılmıştı. Bunların içerisinde öğrencilerimiz birinci oldu. Ve aralığın 6'sı ile 9'u arasında Çin'de yapılan yarışmayı ülkemizi temsilen öğrencilerimiz Çin'e gittiler. Çin'de 16 farklı ülkeden 350 takımlı bir yarışma süreci söz konusuydu. Ve burada da öğrencilerimiz 540 puan alarak toplam puan, maksimum puan 580. Bu 580'in 540 puan alarak öğrencilerimiz Çin'de birinci oldular.
Oo, tebrik ediyoruz.
Evet.
Maşallah, vallahi bravo. Şimdi 46 okul katıldı, Türkiye birincisi oldu. Sonra Çin'e gitti, Çin'de birinci oldu. Bunun tabii
Çin'de
sonrasında...
de 10. olduk. Çin'de de 10.
oldunuz. 10. oldunuz, tamam. Evet. Peki, o da çok büyük bir başarı. Tebrik ediyoruz bir kez daha. Projenin ismi Kodla Üret Ardahan projesi olarak biliyoruz ama evet, detaylandırır mısınız? Bu kodlama atölyesi açılmaya nasıl karar verildi? Çocuklarımızın hangi alanda gelişmeleri uygun görüldü? Detaylandırırsanız çok seviniriz.
Evet. Şimdi ilimizde robotik kodlama atölyemiz yoktu. Sağ olsunlar, Ardahan Eğitim Vakfı dediğimiz Arev'le bir görüşmemiz oldu. İstanbul'da merkez olan bir vakfımız. Arkadaşlarımızla işte biz böyle bir proje yapmak istiyoruz, bir kodlama projesi kurmak istiyoruz, bize yardımcı olur musunuz diye. Arkadaşlar bu konuda bize sağ olsunlar çok büyük yardımları oldu. Özellikle Ardahan Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yeter Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu konunun, sürecin başlangıcı bu şekilde oldu. Ve kodlama atölyesini kurduktan sonra bir isim bulmamız gerekiyordu. O ismi de işte sağ olsun Samet Bey hocam ve Ahmet hocam, öğrencilerimiz çalışan iki arkadaşlarımız ve öğrencilerle beraber mutlaka içinde Ardahan olsun, Ardahan'da bir farkındalık oluşturalım diye Kodla Üret Ardahan ismini verdik. Ve bu isim bayağı bir olumlu yönde ilimizden de bir tepki ortaya çıkardı. Ve Kodla Üret Ardahan ismini verdiğimiz kodlama atölyesindeki yetişen öğrencilerimizle yarışma süreçlerimiz başlamış oldu.
Kaç yaş grubu öğrenciler var bu atölyede?
Yaş grubu olarak 7 ve 13 yaş arasındaki öğrencilerimiz burada eğitim görüyorlar. Ve dediğim gibi yaklaşık 60 öğrencimiz eğitim aldı. Halen eğitimleri devam eden öğrencilerimiz var. Bunların içerisinden öğrencileri temsilen seçme durumumuz oldu. Yani 60 tane öğrencimiz bunun eğitimin tamamını aldılar.
Yani ilk 7 yaştan başlıyor, ilkokul 1. sınıftan başlıyor,
evet,
eğitim.
Evet, evet.
Ortaokul son sınıfa kadar devam ediyor, öyle mi?
Son sınıfa kadar devam ediyor, doğrudur efendim.
Dersin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz Sayın Çerkezoğlu? Neler gösteriliyor bu atölyede çocuklara?
Şimdi normalde bizim buradaki açmış olduğumuz atölyede ders dışı etkinlik olarak yapılıyor. Öğlen arası ders dışında... hafta sonları grup oluşturduğumuz için öğrencilerimiz bu şekilde kategorilere ayırdık. Ve kategorilerde de seviyelerine göre gruplandırmış olduk. Öğrencilerimizden istekli olanlar, talepli olanlar da bu grubun içerisinde ders dışı faaliyetlerde sağ olsun hocalarımız bu konuda çok büyük bir emek sarf ettiler. İlimizdeki bütün bilgisayar öğretmenlerimize kodlama atölyemizi açtıktan sonra bir eğitici eğitmeni olarak ifade ettiğimiz bir uzman arkadaşımız tarafından eğitim verdik. Kodlama işi nasıl yapılır, öğrencimize bunun nasıl bir altyapısını oluşturabiliriz. Onun ardından da görevli olan iki arkadaşımız Samet Bey ve Ahmet Bey. Bu konuda birisi İngilizce öğretmenim, diğeri de bilgisayar öğretmenim. Çok güzel yol kat edildi ve öğrencilerimiz gönüllü olarak geliyorlar. Yani bir derse bağlı olarak yaptığımız bir işlem değil.
İyi ki de gönüllü olarak gelmişler. Türkiye birincisi olmuşlar. Evet. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu kodlama eğitimi son zamanlarda çok önemsenen bir noktaya geldi gerçekten. Evet. Hani bizim zamanımızda desem sanıyorum yanlış kelime kullanmış olmam. Bizim öğrencilik yıllarımızda hiç aklımızda bile olmayan konular şimdi ilkokul birinci sınıftan itibaren çocuklara veriliyor. Bu kodlama eğitiminin önemi konusunda neler söyleyeceksiniz?
Kodlama eğitiminin önemi konusunda ülkemizin diğer ülkelerle yarış süreci içerisinde olabilmesi için üretmemiz lazım. Yani bizim bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın projesinden isterseniz ben biraz bahsedeyim.
Lütfen.
Özellikle bu robotan ismini vermiş olduğumuz şeydi. Mavi küreyi kurtarıyorlar. Özellikle çevrenin kirliliklerden kurtulması, doğanın korunması konusunda robotlarına belli komutlar vermişlerdi. Belli bir parkur üzerinde bunları gerçekleştirmesini istiyorlardı. Buradaki amacımız şu, öğrencilerimizin ve ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizin, evlatlarımızın bir şeyler üretebilmesi, ülkeye bir şeyler katabilmesi. Düşüncemiz, planımız bu. Hatta ilimizde ikincisini de açtık robotik kodlama atölyemizin. İnşallah ocağın 7'sinde de 3. kodlama atölyemizi açacağız. Bayağı öğrencilerimizden meraklı istekliler var.
Tabii bu birincilikten amacımız sonra daha da ilgi, evet, göstermiştir öğrenciler değil mi?
Mutlaka tabii ki. Ve öğrencilerimizde şöyle bir il olarak bir avantaj ortaya çıktı. Biz bunu başarabiliriz, biz bunu yapabiliriz.
Evet.
İşte Türkiye birinciliği, Çin'de 250 takım arasında 10. olmak öğrencilerimizi bayağı bir motive etti. Ve şu anda ilimizde özellikle bu kodlamaya yönelik bayağı bir olumlu yönde bir tepki var.
Yalnız ilk ona hani girememiş olsalar dahi Türkiye'de derece elde etmiş olmaları ve hani yurt dışında Türkiye'yi, evet, temsil etmiş olmaları bile çok büyük bir başarı. Gerçekten tebrik ediyorum öğrenci kardeşlerimizi. Bu robotanı hazırlayan öğrencilerimiz kaç yaşlarında?
Birisi 6. sınıfta, biri de 7. sınıfta. 12-13 yaşlarında öğrenciler.
Yaşlarında ortaokul düzeyinde,
evet, ortaokul
öğrenciler.
Evet.
Tabii onlar da 7 yaştan itibaren alma şansına sahip olmuş muydu bu eğitimi?
Yok, yani yaklaşık kodlama atölyesiyle geçtikleri süre işte Mart ayı içerisinde 2009 Mart
çok
ayında
da kısa bir sürede.
Doğacak. Tabii öncesi yok
kısa.
Yani.
Çok da kısa bir sürede, evet, gayet başarılı bir robot üretmişler. Şimdi bu robotun devamı gelecek mi? Neler yapacaklar başka?
İnşallah gelecek. Dediğim gibi ikinci atölyemiz bir İBO'muzda açtık merkezde. İlçelerimizde de talep var. Bu konuda biz özellikle sponsor bulmaya çalışıyoruz. Ayın 7'sinde de, ocağın 7'sinde de inşallah 3.sünü açacağız hayırlısıyla.
Evet Sayın Çerkesoğlu, o konuda da çok haklısınız. Sponsorluk da çok önemli. Sonuçta,
evet,
belli bir kaynak gerekiyor ki bu tür projeler gerçekleştirilsin öğrenci
mutlaka,
kardeşlerimiz tarafından.
Mutlaka.
Bir de bildiğim kadarıyla sizin Türkiye derecesi aldığınız yaklaşık 40'ın üzerinde özel okul varmış. Bir iki tane devlet okulundan birisi 23 Şubat İlkokulu. O anlamda da bence çok önemli bir başarı.
Evet. Yani yaklaşık 46 okulda ve bunun 37-38'sine fazlası bildiğim kadarıyla özel okul. Öğrencilerimizin onlarla yarışıp böyle bir başarı elde etmesi de bizi il olarak mutlu etti.
Evet, biz de gerçekten çok mutlu olduk, gurur duyduk. Daha nice başarılara imza atmalarını ve sizin de İl Milli Eğitim Müdürü olarak o başarıları yine tekrar programlarda bizlere aktarmanızı arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben de şahsım ve kurum adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz bize. İnşallah öğrencilerimize fırsat verildiğinde, öğrencilerimize imkan verildiğinde çok güzel şeyler çıkaracağını biliyorum. Çalışmalarımız bu yönde devam edecektir inşallah.
Hiç şüphemiz yok. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Öğrencilerimize tekrar başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu'yla telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Kodla Üret Ardahan projesi kapsamında Türkiye şampiyonasından birincilikle, Çin'deki şampiyonadan da onunculukla gelen kardeşlerimizi bir kez daha kutluyoruz. Şimdi müzik aramız var, sonrasında Almanya'ya bağlanacağız.
cevizin dibi. Nanay gülüm nanay yar, ne gezersin el gibi. Nanay kibarım nanay, sallan da gel yanıma. Nanay gülüm nanay yar, helal camalım gibi. Nanay kibarım nanay, sallan da gel yanıma. Nanay gülüm nanay yar, helal camalım gibi. Nanay kibarım.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'yı biz yıllardır atıkların geri dönüştürülmesi konusunda dünyanın en başarılı ülkeleri arasında tanıyoruz. Bu konuda pek çok yeni girişimin de olduğunu biliyoruz. Bu atık miktarının azaltılması, aynı zamanda atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla farklı çalışmalar, farklı uygulamalar yapılıyor. Bu detayları sizden alalım.
Evet, araştırmalar Almanya'daki atıkların %65'inden geri dönüşüm yoluyla tekrar faydalanıldığını gösteriyor. Dünya ortalamasına bakıldığında bu gerçekten çok yüksek bir oran. Burada özellikle anaokullarından başlayarak atıkların çeşitlerine göre ayrıştırılması konusunda eğitim programları uygulanıyor. Ve böylelikle herkesin küçük yaşlardan itibaren çöpleri ayrıştırma alışkanlığını edinmesi hedefleniyor. Gerçi her ne kadar Almanlar geri dönüşüm konusunda çok başarılı olsalar da aynı zamanda çok fazla atık üreten bir tüketim toplumu. Bu durum göz önüne alınarak ambalajsız market adı altında başlatılan bir uygulama var. Sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Bu marketlerde alışveriş yapmanız için yanınızda boş kavanoz, cam kavanoz, bez, torba veya çanta bulundurmanız gerekiyor. Böylelikle satın almak istediğiniz ürünü kendi tercih ettiğiniz ambalajla alabiliyorsunuz. Çünkü satılan ürünler henüz ambalajlanmamış şekilde satışa sunuluyor. Kesinlikle plastik ambalajlara veya naylon poşetlere yer verilmiyor. Günümüzde denizlerdeki plastik atığın dünya genelinde 270 bin tonu aştığı düşünülürse plastiğe karşı verilen her türlü mücadelenin kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkün. Adı ambalajsız süpermarket olsa da bunu adeta eskiden mahalle bakkalı dediğimiz çok da büyük olmayan bir dükkan olarak düşünebilirsiniz. Satışa sunulan tüm ürünler organik ve aynı zamanda yerel ürünler. Ambalajsız markete gittiğinizde daha alışverişinize başlamadan önce ilk olarak yanınızda getirdiğiniz bez torbayı veya cam kavanozu girişte yer alan bir tartıda tartıp ağırlığını belirliyorsunuz. Daha sonra almak istediğiniz ürünü istediğiniz miktarda örneğin cam kavanozunuza doldurup kasaya gidiyorsunuz. Burada aldığınız ürün tartılıyor ve işte tabii ki cam kavanozun ağırlığı toplam miktardan düşülüyor. Makarna, pirinç, nohut gibi ürünler çok büyük cam kaplarda satışa sunuluyor. Bu ve benzeri ürünleri siz yanınıza getirdiğiniz kaplara arzu ettiğiniz miktarda doldurabiliyorsunuz. Yine meyve, sebze alırken bunları naylon poşetlere değil yanınıza getirdiğiniz bez çantalara dolduruyorsunuz. Aslında bu durum buradaki normal süpermarketlerle karşılaştırıldığında büyük bir tezat oluşturuyor. Çünkü normalde marketlerde neredeyse her bir meyve ve sebze naylonlanmış bir şekilde satılmakta. Almanya'da ambalajsız süpermarketlerin sayısı henüz çok fazla olmasa da son yıllarda sayılarında önemli artışlar kaydedilmekte diyebiliriz.
Buyurun, evet. Devam edin lütfen. Türkiye'de de benzer uygulamalara, hani tam aynısı olmasa da özellikle plastik poşetlerin
yavaş yavaş başlanıyor.
Evet. Tam onu geçirdim aklımdan, sizinle paylaşmak istedim.
Evet,
buyurun lütfen, devam edin.
Çok haklısınız. Çok haklısınız. Çok önemli adımlar bunlar gerçekten. Diğer bir konu ise sıfır atık projesi ile ilgili. Almanya'da özellikle belediyeler tarafından sıfır atık adıyla başlatılan pek çok kampanyaya rastlamak mümkün. Bilindiği gibi Türkiye'de de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılının Ekim ayında başlatılan sıfır atık projesi başarıyla devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi burada da bu tip projelerle çöplerin kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüme girmesiyle daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi hedefleniyor. Kaynakların verimli kullanılarak ham madde ve enerji israfının önüne geçilebilmesi için büyük ölçekli girişimler yanında bireysel tutumlarımızın da önemli olduğu hep dile getirilen bir gerçek. Kitapçılarda bu konu ile ilgili çok fazla yayın var. Her bir bireyin kendi yaşamında alabileceği önlemler, bu konuda atabileceği adımlar dile getiriliyor bu kitaplarda. Daha az tüketip daha bilinçli kararlar almak, doğaya daha saygılı bir yaşam sürmek için neler yapılabileceği konusunda yazılmış kitaplara olan ilgi çok fazla. Bu kitapların satışlarında önemli artışlar söz konusu. Alınan tüm bu önlemlerle aynı zamanda küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim değişikliği konusunda da bir hassasiyet ve farkındalık yaratılmış oluyor. Size son olarak Almanya'da bu yıl açılan bir otelden bahsetmek istiyorum. Otel Almanya'nın ilk upcycling oteli olma özelliğine sahip. İngilizce'de upcycling denilen, Türkçe'ye ileri dönüşüm olarak çevirebileceğimiz bu uygulamada biraz yaratıcılığınızı da kullanarak atıklardan farklı bir şekilde yararlanmak kastediliyor. Geri dönüşümden farklı bir uygulama bu. Çünkü geri dönüşüm dediğimizde örneğin işte plastik şişeden yine plastik şişe üretilmiş oluyor veya herhangi başka plastik bir madde üretilmiş oluyor. Oysa yaratıcılığımızdan faydalanarak plastik şişeden güzel bir vazo yapmak da mümkün. Kullanıma bu şekilde devam etmek upcycling, ileri dönüşüm denilen bir uygulama. Tekrar otele dönersek, Almanya'nın kuzeyinde Rostock isimli şehrin yakınlarında açılan bu 50 odalı otelin neredeyse tüm mobilyaları atık depolarından elde edilmiş. Örneğin otel odasındaki abajur alışveriş sepetinden yapılmış. Banyodaki havlu rafı aslında duvara sabitlenmiş bir kızak. Yine basamaklar oluşturulurken sandalyelerden faydalanılmış. Otele ilgi oldukça büyük. Bu ve benzeri uygulamalar tüketim toplumunda yaşayanların daha az atık üreterek neler yapabileceklerini örnek teşkil edebiliyor. Aynı zamanda bu konudaki hassasiyeti ve farkındalığı artırma özelliğine de sahip diyebiliriz. Evet, daha az atık, daha yaşanabilir bir çevre için buradan verebileceğim örnekler bu şekilde.
Gerçekten çok güzel örnekler. Dediğimiz gibi Türkiye'de de biz bu tür çalışmalara başladık, sizin de ifade ettiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte. İnşallah biz de sıfır atık yolunda emin adımlarla ilerliyoruz Sayın Behtar. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Ben şimdiden tüm yayın ekibine ve sevgili dinleyicilerimize huzurlu ve barış dolu bir yıl diliyorum. 2019 yılında tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de mutlu yıllar diliyoruz şimdiden size. İnşallah tekrar birlikte olacağız sizinle de. Görüşmek dileğiyle. Evet. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter telefon hattımızdaydı. Almanya'da atıkların geri dönüştürülmesi ve atık miktarının azaltılması konusunda yapılan farklı uygulamaları aktardı bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var.
aşkının peşinde. Cennetim mahşer bu yalan dünyada, mekanım makber, gönlümün baharı saldı aşkımda hançer. Yaralı ceylan gibi haykırır. Gökler ağladı, çöller üstüne. Zavallı meczup gibi haykırıyor.
Devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bugün bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün değerli hocam da Fransa'daki izlenimlerini konuşacağız. Onu geçtiğimiz ay Fransa'ya, hatta bizim programımızdan hemen sonra yolcu evet. etmiştik. Yaklaşık bir ay kadar Fransa'daki vatandaşlarımız da bir araya geldi. Hı. Mutlu Aile seminerleri düzenledi onlara. Ve o seminerlerdeki izlenimlerini, neler aktardığını bugün bizimle paylaşacak.
Fransa'da geçen bir aylık süre içerisinde mutlu aile olmanın tüyolarını vermek bize nasip oldu. Onun için çok mutluyum ben.
Gerçekten. Mutlu aile ismi de çok güzel değerli hocam. Çok seminerlere güzel, verilen evet. bu isim çok evet. hoşuma gitti.
Ailelere mutlu olmanın tüyolarını verdik. Onların soruları vardı, sorunları vardı. Farklı bir ülkede yaşıyorlar. Hayatları orada geçiyor. Türkiye özlemiyle yaşıyorlar ama. Fakat onlara verilen mesajın en baştaki sıraya koysak, hangi ortamdaysanız o ortamda mutlu olmaya çalışın. Bulunduğunuz ülkeye, kendinize ve ülkemize faydalı bir birey olarak yaşamayı hedefleyin mesajı verdik. Onları düşündürdük. Bazen hangi yanlışları yapabileceklerini gösterdik. Yaptıkları yanlışların telafisinin mümkün mü ve nasıl olabileceğini anlattık. Sorular geldi, sorunlar geldi. Onlara yol gösterdik. Yani çok yoğun, çok tatlı, çok özel ve bence de tecrübe sayfama ciddi anlamda bir dosya kondu.
Ne kadar güzel. Bir dosyayla geldi, dosya kondu dedi ya değerli hocam. Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin hazırlamış olduğu bir dosya. Bu dosyayı siz mi hazırladınız yoksa birlikte mi hazırlandı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ile birlikte?
Bu dosya Paris Ateşeliği'nin yaptığı, hazırladığı, çizimlerini yaptığı dosyaydı. Hem ülkedeki Paris bölgesinin içinde barınan şehirleri gösteriyor. Hem de onların çalışma sahası dosyadaki şehirler.
Hı hı.
Bu şehirleri elimizin altında olması şu avantajı verdi. Kuzey kısmında, Paris'in kuzeyindeki şehirleri dolaşırken neredeyiz? Hemen bakıyorduk. Fransa'nın neresindeyiz, deniz sahiline ne kadar mesafedeyiz, orada ne kadar Türk var, işte ne kadar aile yaşıyor, yaşayan Fransızlar ne kadar ve sonra da programlar başladığında diğer insanlarla, Fransızlarla, başka insanlar var yaşayan, onlarla iletişimleri nasıl? İyi bir diyalog nasıl kurulabilir?
Hı hı.
Hem onlarla mutlu hem de kendileri mutlu nasıl olabilir? Bu dosya elimizde ana bir şey oldu ama.
Kaynak
oldu. Hı
hı. Siz burada 92 şehir var ve derneklerimiz yazılmış. Kaçına gittiniz bu şehirlerde?
Bu şehirlerin 50'sinde program yapıldı. 50 şehrin 25'indeki programda ben de vardım. Aile içi iletişimi anlattım bu programlarda. Çok özeldi. Yani 50 şehirdeki programı duyanlar keşke biz de yapsaydık demişler programı yapmadığımız şehirler. Onlar da daha sonra talep ederler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten farklı bir şey geldi. Memnuniyet geldi. Müthiş bir doyum vardı insanlarda, ilgi vardı. O çok güzeldi. Hani çok yorucuydu, yoğundu ama o insanlara faydalı olmanın mutluluğuyla döndüm ben Fransa'dan.
Yaklaşık kaç kişi katılmıştır bu seminerlere?
Bu seminerlerde 50 kişi de vardı, 200 kişi de vardı. Yani her şehirde çalışıyor olmalarına rağmen, gündüz olmasına rağmen, hafta içi hafta sonu olan yerler vardı. Mutlaka bir şekilde aileden bir birey geliyordu. En azından hocam aile bireylerine biz anlatırız dedik diyorlardı. Mesela bazı şehirlerde gelmişler tekrar dinlemek için diğer şehre gelmişlerdi. Aileden bireyleri alıp çocuklarını, gençlerini alıp gelen anneler vardı.
Ne kadar
mesela
faydalı olduğunu gördükleri için değil mi?
Bir de aileler dinledi. Bazı şehirlerde özellikle aileler gelmişti. Hem hanımlar hem beyler müthiş memnun oldular. Hocam biz böyle hiç düşünmemiştik bu işi deyip memnuniyetlerini, dualarını ifade ettiler. O bizim için çok kıymetli.
Tabii.
Bir de sadece hanımlara değil de beylere de anlatılıyor olması, eşlere de anlatılıyor olması, eşlerle birlikte dinlemeleri, ailede problem varsa birlikte görmelerine, çözüm önerilerini birlikte dinlemelerine ve inşallah biz yaptığımız yanlışları anladık, mesajlar alınmıştır diyerek karar almalarına vesile olduk. Bu çok güzeldi.
Çocuklar da var mıydı?
Çocuklar da vardı. Mesela şehirlerden birisinde 4 çocuklu bir anne ilk gün kızıyla gelmişti. Hatırlıyorum ben o hanımı. Daha sonra baktım yine aynı hanım karşımda oturuyor. Yanında 4 tane çocuğu var. Bunlar 15 yaşında büyüğü, 10 yaşında işte 12 yaşında. Biz de gideceğiz diye tutturmuşlar. Bizi de götüreceksin demiş. Abla çok reklamlı yapınca programı.
Ama sonra demek ki o kadar verimli ve o kadar güzel geçmiş ki istemiş ki diğer kardeşleri de görsün.
Çocuklarıyla gelmişti ve o çocuklara hep dikkat ettim sunumu yaparken. Gözleri kıpırdamadı desem hiç abartmış olmam.
Pür dikkatsizi dinlediler. Ne mutlu. Ne mutlu dedim ya, tam da aslında mutlu aile gerçekten çok güzel bir ifade verilmiş. Evet. Çok güzel bir isim verilmiş bu seminerlere. Biraz konu başlıklarından bahsedebilir miyiz? O seminerlerde aile içi iletişimden bahsettiniz ama böyle parça parça ayıracak olursak neler anlattınız?
Evet. Gençlere şimdi şöyle bir mesajımız vardı. Evlilik öncesi süreçte eş seçerken nelere dikkat etsinler? Hani genel bu aile eğitmenleri tüyolar veriyorlar ama dini argümanlarla ifade ettiğinizde çok daha etkili oluyor. Biz kendi sınırımızla özellikle konuyu anlatırken dini argümanları da ifade ettiğimiz zaman çok tesirliydi. Şunu gördüm ben. Eş seçerken dikkat etmemiz gereken ilk nokta, seçtiğimiz bir birey ama bununla birlikte aslında ne kadar çok insanı hayatımıza dahil ediyoruz. Ve çocuklarımızın birinci derece yakınlarını, akrabalarını, hatta komşularını yerine
belirlemiş
göre
oluyoruz,
her şeyini belirlemiş Tabii. oluyoruz. İyi düşündünüz mü sorusunu gençlerimize soralım lütfen diyordum ailelere. Gençler çok ilgiyle bakıyorlar. Gözlerdeki ışıltıdan onu anlıyorsunuz. Düşünmemişler. Sadece seviyorum işte deyip yola çıkmışlar gençler. O detay düşünceyi vermeye çalıştım seminerimde. Peygamber Efendimizin eş seçerken dikkat edilmesi noktasında tavsiyeleri var. Hadis-i şerifi detaylandırdım. Allah korkusu olanı tercih edin ki mutlu olursunuz mesajı vardı. Onu ifade ettim. Ve eşler birbirinin seçerken sevgi olmadan yola çıkmasınlar. Nefret ettikleri, olmaz dedikleri insanlarla geçici şeyler için yuva kurmasınlar. Sevgi temellendirsin evliliklerinin başlangıcında bir kısım şeylerin rayına oturması açısından kolaylık olur, güzellik olur diye bu mesajı vermiştim. Bu mesajım aslında gençlerden ziyade ailelerineydi. Hani orada özellikle kaymasınlar, sağa sola gitmesinler diye tercih ettikleri ailelerin evlatlarıyla olsun bu evlilikler mesajı veriliyordu çocuklarına onlar tarafından. Hayır, gençlerde evlenirken bir beğeni ve sevgi olmalı. Buna engel olmayın ve bunu küçümsemeyin mesajı verdik ailelere. Peygamber Efendimizin tavsiyelerini özellikle sunduk onlara. Gördün mü, tanıyor musun mesajı vardı. Bu öncelenmeliydi. Ve bir ömür yola çıkılıyor evlilikte. Çok önemli. Bu önemine binaen bir ömür sürecek bir hayat yolculuğunda eş seçimine dikkat ettiniz mi mesajını verdik, giriş yaptık. Sonra saygıyla devam eder dedik. O saygı noktasında kalmayı becerelim mesajı verildi. Güven olmalı. Kadın erkeğe, erkek kadına, ailede güveniyorsa yuva güzel yüz sürüyor. Eğer iffet noktasında kadında ya da erkekte sıkıntı varsa yuvada huzursuzluklar başlıyor. Ve bu huzursuzluğun en çok zarar göreni de eşler çocuklar. Evet ama özellikle de çocuklar oluyor. Hem kötü bir aile iletişimine şahit olarak büyüyorlar. Kendilerinin kuracağı yuvalar örnek olacakları, alacakları bir anne baba modelinden ziyade kötü örnek alacakları, zihinlerine kazınmış yanlış örneklikleri buluyorlar. Dikkat edilmesi gerekiyor mesajı verildi. Hoşgörü olmalı dedik. Herkes mükemmel değil, eşler de mükemmel değil, biz de mükemmel değiliz. Problemleri yaşarken hoşgörüyle bir kısım şeyleri tolere edebilmeliyiz mesajı verildi. Bu noktada Allah-u Teala'nın affedici olduğunu, kullarının da birbirini affetmesi için Kur'an-ı Kerim'de özellikle telkinde bulunduğunu ifade ettik. Hiç düşünülmeyen şeyler gündeme geldi diye düşündüm ben. Çünkü mesela ailede yaşanan sorunlara kul hakkı bağlamında hiç bakmamışlar. Benim çocuğum diyor, benim eşim, benim kocam, benim kızım, benim oğlum. Ama emanet olduklarını unutmuşlar birbirlerine. Yaptıkları yanlışların hesabının olmayacağını düşünerek belki hareket etmişler. Küçümsemişler. Dışta olan insanlara önem verirken, onların hatırını sayarken, onlara iyi davranırken, sevgiyle davranırken kendi ailesinde bir kısım şeyleri ihmal edenler olmuş belki. Onlara dikkat edin, bu konuda hesaba çekileceğiz mesajını verdik, ayetlerle verdik. O çok etkili oldu. Bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de, Abese suresinde geçen. Kişi o gün annesinden, babasından, kardeşinden, eşinden, çocuğundan kaçar. Ayetini okuduktan sonra, peki hiç düşündünüz mü niçin kaçar diye soruyordum ben. Çünkü en büyük kul hakları ailede işleniyor. O mesajı vermeye çalıştım. Birbirimizi üzmeyelim dedim. Çünkü Allah-u Teala varlığının delili kıldı eşler arasındaki muhabbeti, sevgiyi. O muhabbet noktasında durmayı becerelim. Ki kulluk bilinci burada gizli diye mesaj vermeye çalıştım. Mesajlar yerini buldu. Problem oluştuğunda nasıl çözelim bunu biz? Neler yapmalıyız mesajı? Bununla ilgili öfkeyi tutmak gerektiği, affetmeyi bilmek gerektiği, unutmayı da bilmek gerektiği mesajları verildi. Yerini de buldu.
Ne güzel. Bunun dışında çocuk yetiştirme ve çocuk eğitimi seminerleriniz de oldu. Evet. Çocuklarımıza ve daha doğrusu o çocukları yetiştiren annelere, babalara ne gibi öğütlerde bulundunuz?
Peygamberimizin tavsiyeleri var bu konuda, örnekliği var. Ve Kur'an-ı Kerim'de anne baba çocuklarla ilgili diyaloglar var. Özellikle peygamber hayatından örnekler var. Mesela Lokman Aleyhisselam'ın evladına hitap ederken oğulcuğum, yavrucuğum hitabı var. Hitap şekli bize Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Bunun dışında seslerin yumuşak tonda tutulması emredilmiş. Bağırıp çağırarak bir problem halledemeyeceğimiz mesajı verilmiş. Bunlara dikkat edelim dedik. Çocuklara iyi örnek olalım. Çünkü çocuklar söylediklerimizden çok tavır ve davranışlarımızı gözlemleyerek büyüyorlar. Tavır ve davranışlarımızda yanlışlar varsa, sıkıntılar varsa, biz bin defa doğruyu söylesek yaptıklarımız bağırırken söylediklerimizi duymayacaklar. Hı hı. Onun için iyi örnek olalım. Ama kolay mı aile olmak, anne baba olmak, çocuk yetiştirmek? Hiç kolay değil. Kolaya tabii talip olmadık biz. Onları yetiştirirken bu noktada çok sabır kuşanalım. Hı hı. O sabrın da Allah katında çok kıymetli olduğunu bilelim. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşalım, biz anlayalım, biz dinleyelim. Bizden önce başkaları ulaştığında onlara doğru yanlış bilgiler verirler ve göz bebeğimiz çocuklarımız, dünyada ahirette göz aydınlığımız olacak evlatlarımız yanlış bilgilerle hayat yolunda yürürse bizim memnun olmayacağımız, üzüleceğimiz noktalara gidebilirler. Hı hı. Onun için baştan tedbir alan biz olalım. Biz iyi anne olalım, iyi baba olalım. Fransa toplumunda yaşıyorsunuz, iyi bir birey olalım, örnek olalım insanlara. Yaşadığımız ahlakla örnek olalım, komşuluğumuzla, arkadaşlığımızla, iş hayatında bir çalışan olarak örnek olalım. Bu toplum ne kadar iyi olursa çocuklarınız da o kadar rahat edecek ve iyi yetişecek. Bunu unutmayın mesajını verdik.
Ne güzel.
Yerinde buldu mesajlar.
Muhakkak bulmuştur. Karakter eğitimi konusunda da çeşitli noktalara değindiğinizi biliyoruz. Biraz da ondan bahseder misiniz?
Çocuklar yetiştirilirken onlara karakter eğitiminin verileceği en güzel yaşlar ilk 6 yaş. Bu noktada Hazreti Ali'nin bir sözü var. Çocuklarınızla işte 6-7 yaşına kadar oynayın. 15 yaşına kadar onlarla konuşun. 15 yaşından sonra istişare edin mesajı var. Çocuklarımıza iyi örnek olalım, arkadaş olalım ama yetişmiş bir birey olmaya ilk adım attığı andan itibaren 15 yaş çok kıymetli. Hı hı. Küçük de olsa dünyalarında çok büyük fikirler var. Onlarla konuşalım, istişare edelim. Onlara değer verelim ki kendilerini özel ve önemli hissetsinler. Hı hı. Karakterleri şekillendi artık. İyi yetiştirdiysek karşımızda artık çocuğumuzdan öte konuşup danışacağımız bir insan var. O şekilde onlarla konuşalım dedik. Hı hı. İyi karakter ve huylar iyi örneklikle ancak mümkün oluyor. O zaman anne baba olarak çocuklarımızın yalan söylemek, işte etrafına sıkıntılı davranışlar sergilemek gibi yanlışları yapmasınlar diye onların karakterinde yumuşak huy, iyi davranışlar ve yanlışı örtmek değil ama yanlışı tedavi etmek gibi bir çözüm bulabileceğimizi anlattım. Çocuğumuz yanlış yaptığında geçiştirmeyelim. Çok basit bir şey bile olsa küçük küçük şeyler daha sonra büyüyüp sıkıntı olabiliyor.
Tabii.
Karakterine yerleştirmeyelim yanlışları. Hı. Küçük yalanı yakaladığımızda olur böyle şeyler dersek büyüklerine engel olamayız. Hı hı. Yalan söylemenin hem dinimizde hem insan olarak hem örfümüzde hiç hoş olmadığını, doğru söylersek neyi söylemiştik diye düşünmemize de gerek kalmayacağını çocuklarımıza daha küçükken söyleyelim, öğretelim ve bu huy ve karakterleri yerleştirelim mesajlarını verdik çocuklarımıza, gençlerimize, annelerine, babalarına.
Ne kadar iyi etmişsiniz değerli hocam. Son olarak affetmenin ve unutmanın ailede huzur için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktalara da değindiniz mi seminerlerde?
Seminerlerimizde ailelerde çıkan problemlerin affedilmediği ve unutulmadığı zaman daha büyük problemlere zemin hazırladığını, gelen sorulardan görmüştük zaten. Bunlara özellikle değindik. Hı hı. Problem ne olursa olsun affedebildiğimiz zaman aslında mutlu olduğumuzu ve affeden insanın aslında kendisinin büyüdüğünü, gözde büyüdüğünü, hatırının sayıldığını unutmayalım dedik. Affetmediğimiz zamanda sırtımızda, zihnimizde, kalbimizde, ruhumuzda ne kadar büyük ağırlıkları taşıdığımızı bilerek zihnimize yazmayalım. Dosyalarımız olmasın. Kötü hatıraları dosyalayıp zihnimize yazdığımız zaman gerçekten hem üzülüyoruz, hem insanlarla iletişimimizde sıkıntılar oluyor. Üzgün, depresif bir insan etrafına da huzur vermiyor. Hı-hı. Evinde de huzurlu olamıyor. O zaman ne olursa olsun özür dilemeyi bilelim. Özür dilemek çok büyüklüktür. Küçük bir bebekten de, yetişkin bir insandan da, eşimizden de, komşumuzdan, akrabamızdan, arkadaşımızdan da özür dilemeyi bilelim. Bu bizi çok büyük insan yapar, küçültmez bizi. Evet. Bu bir erdemdir, bu bir ahlaktır. Özür dileyeni de affetmeyi bilelim. Çünkü hepimiz hata yapabiliyoruz. Hı hı. Hatalarıyla var insan sonuçta. Biz affedelim ki yaptığımız yanlışları da Allah affetsin ümidini taşıyalım, hı hı, yeryüzünde diye seminerde konuları anlatmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili sorunlara bir çözüm önerisi sunmaya çalıştım. Bu da gerçekten çok güzel cevap buldu. Hatta bir dinleyen hanım geldi yanıma, onu unutamam. Hocam dedi, kalbiniz attığı sürece kalbinizin atışınca, başınızdaki saçlarınızın sayısınca, attığınız adımlar sayısınca, ömrünce Allah size sevap yazsın. Ay, bize güzel. O kadar çok şey öğrettiniz ki bu bir saatlik seminerde bakış açımız değişti dedi. Ben de çok mutlu oldum. Demek ki dışarıdan bir ses olarak bir kısım ana noktaları hatırlatmak, anlatmak gerekiyor. Belki herkesin çok da bildiği, aslında düşünebildiği, akledebildiği şeyler ama hayatına yansıtmayı beceremediği şeylerdi, hı hı, bilemiyorum. Onları bunlara dikkat edin diyerek anlattığımızda hepsinin bazen kaşlarını yukarıya kaldırarak, bazen gözlerini derine daldırarak, bazen yüzümüze bakarken gülerek, bazen hüzünle baktıklarını hissederek bir yaraya dokunduk, bir merhem sürebildik diye düşündüm ben.
Ne kadar iyi etmişsiniz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık ve böylesi seminerlerin ne kadar faydalı olduğunu mutlaka hem Diyanet İşleri Başkanlığımız, evet, hem de sizler eminim çok yakinen biliyor ve takip ediyorsunuz. Evet. Devamı gelecek mi bu tür seminerlerin?
İnşallah.
İnşallah diyelim. Özellikle Fransa'nın, Paris'in ve Ateşeliklerin bu konuda ne kadar çabaladıklarını ve oradaki derneklerin insan ilişkilerine, iletişime, mutluluğa, çocuklara, aileye ne kadar kıymet verdiğini, eğitime, evet, ne kadar kıymet verdiğini biliyoruz ve biz de programlarımızda özellikle Strasbourg Eğitim Ateşeliği ile sürekli görüşürüz. Oradaki öğrencilerin daha iyi Türkçe eğitimi almaları, evet, için çabalarını çok yakından takip ediyoruz. Size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz ki böylesine çalışmalarınız, ediyorum, dediğiniz gibi en ufacık bir yaraya da olsa, merhem oluyorsa, dokunabiliyorsa ne mutlu. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hasaten bu programların yapılmasında emeği geçen Hüseyin Avni Bege hocamıza, Paris Ateşemize, sayın müşavirimize çok teşekkür ediyorum. Programların işlemesinde, akışında, insanların bir araya getirilmesindeki emeklerinden dolayı hasaten teşekkür ediyorum.
Biz de katıldığınız için programımıza ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bugün bizimle birlikteydi. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenlenen Mutlu Aile seminerlerinden bahsettik. O seminerlerde geçen konuları bizimle paylaştı değerli hocamız. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Bugün haftanın son iş günüydü. Bizimle olduğunuz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü Hayatın Seslerine hepinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ulan bu ne? Şuraya dayanıklı cam. Ulan bu ne?